Ayrım 2.
Gece zifiri karanlıktı. Madame Bovary, kocasının başına bir kaza gelmesinden korkuyordu. Bunun için seyisin önden gitmesine karar verildi. Charles, 3 saat sonra ay doğunca yola çıkacaktı. Ona çiftliğin yolunu göstermek ve çit kapılarını açmak için karşıcı bir çocuk çıkarılmasında tembih ettiler. Charles, sabahın 4'üne doğru paltosuna sıkıca bürünüp Berto yolunu tuttu. Uykunun hararetiyle hala uyanmamış olduğundan hayvanın rahvan yürüyüşü ona beşik gibi geldi. Tarlalarda evlekler boyunca delikler kazıp etrafını dikenle kuşatırlar. Hayvan bunların başına gelip de kendiliğinden durunca Şar uyanarak sıçrıyor, hemen aklına kırık bacak geliyor ve bildiği bütün kırıkları hatırlamaya çalışıyordu. Yağmur kesilmişti. Ortalık ağarmaya yüz tutmuştu. Yapraksız elma ağaçlarının dallarında kıpırdamadan duran kuşlar sabahın serin rüzgarından korunmak için tüylerini kabartıyorlardı. Düz kır gözün alabildiğine uzayıp gidiyor ve birbirinden hayli aralı çiftlikler etrafındaki ağaç kümelerinin bu geniş boz yüz üzerinde meydana getirdiği kara mor lekeler ufukta göğün kasvetli rengine karışıp kayboluyordu. Charles ara sıra gözlerini açıyordu. Sonra zihni yorulup uyku bastırıyor, hemen bir uyuşukluğa tutuluyor, duygularının yeni teessürlerini hatıralarından ayırt edemeyip kendini ikileşmiş gibi hissediyordu. Bir taraftan üniversite öğrencisi, bir taraftan evli, bir taraftan demin Jack olduğu gibi yatağında yatıyor, bir taraftan da eskiden olduğu gibi ameliyat olmuş hastalar koğuşundan geçiyor, lapaların sıcak kokusu kafasında kırağının yeşil kokusuyla karışıyor, karyola perdelerindeki demir halkaların çubukları üzerinde kaydığını ve karısının uyuduğunu duyuyordu. Vasonville'den geçerken bir hendek kenarında otların üzerine oturmuş bir çocuk gördü. Çocuk, "Hekim siz misiniz?" diye sordu. Charles'dan aldığı cevap üzerine çarıkları elinde önden koşmaya başladı. Sıhhiye memuru kendisine yol gösteren çocuğun sözlerinden M. Rowell'un hali vakti pek yerinde bir çiftçi olduğunu öğrendi. M. Rowell o gece komşularından birinin evinde Epiphany ziyafetinden dönerken bacağını kırmıştı. Karısı 2 yıl önce ölmüştü. Şimdi yanında yalnız kızı vardı. Eve de küçük hanım bakıyordu. Tekerlek izleri gitgide genişliyordu. Berto çiftliğine varmışlardı. Küçük uşak bir çitin aralığından sokulup kayboldu. Biraz sonra bahçenin bir ucundan gözüküp kapıyı açtı. Otlar ıslak olduğundan atın ayağı kayıyordu. Charles dalların altından başını eğerek geçti. Kulübeye bağlı çoban köpekleri zincirlerini çekerek havlıyorlardı. Berto çiftliğine girince Charles'ın hayvanı ürküp şaha kalktı. Burası çekili düzenli bir çiftlikti. Ahırların açık kapıları üzerinden içeriye bir göz atılınca iri iri çift beygirlerinin yepyeni yemliklere başlarını daldırmış, rahat rahat karın doyurdukları gözüküyordu. Binalar boyunca serilmiş gübre yığınından bir duman yükseliyor, üzerinde tavuklarla hindiler arasında peyi de ko kümeslerinin zineti 5-6 tavus kuşu yemliyordu. Ağıl uzun, duvarları el ayası gibi düz, buğday ambarı yüksekti. Sundurmada kamçıları, hamutları, bütün takımları ile 2 yük arabası, 4 sapan vardı. Bunların mavi yün örtüleri, zahiri ambarlarından dökülen ince tozla kirlenmişti. Gitgide yükselen bahçede ağaçlar muntazam aralıklarla dikilmişti. Havuz başından da bir kas sürüsünün keyifli keyifli bağırışmaları duyuluyordu. Arkasına Merinos yönünden 3 volanlı fistan giymiş bir taze, M. Bovary'i kapıdan karşıladı, mutfağa aldı. Ateş gürül gürül yanıyordu. Kimi büyük, kimi küçük kaplarda çiftlik halkının yemeği hazırlanıyordu. Ocağın içinde ıslak elbiseler kuruyordu. Hepsi de koca koca olan kürek, maşa ve körüğün ağzı, perdahlı çelik gibi parlıyor, duvarlar boyunca asılı çeşit çeşit mutfak takımlarına da ocağın camlardan süzülen ilk güneş ışıklarıyla karışmış pembe alevi vuruyordu. Charles birinci kata hastayı görmeye çıktı. M. Rowell yatıyordu. Yorganların altında kanter içinde kalmış, pamuk takkesini başından çok uzağa fırlatmıştı. Bu şişman, kısa boylu, beyaz tenli, mavi gözlü, başının önü dazlak, 50'lik erkek, kulaklarına da küpe takmıştı. Yanında bir iskemle üzerinde duran Fransız rakısından ara sıra bir kadeh doldurup yürek tazeliyordu. Fakat hekimi görünce heyecanı yatıştı ve 12 saatten beri savurduğu küfürleri bırakıp hafiften inildemeye başladı. Kırık basit bir şeydi ve sonradan bir kötülük çıkarmasına da imkan yoktu. Charles bundan daha kolayını aklına bile getiremezdi. Hocalarının yaralılar başında takındığı vaziyetleri hatırlayıp hastasını türlü türlü tatlı sözlerle teselli etti. Cerrahların bu okşamaları neşterlerle sürülen yağ andırır. Kırık tahtası yapmak için Arabalığa gidip birkaç lata getirdiler. Charles bunlardan birini seçti, parça parça kesip bir cam kırığı ile perdahladı. Bir taraftan hizmetçi kız çarşafları kesip sargı hazırlıyor, Mademoiselle Emma da küçük küçük yastıklar dikmeye çalışıyordu. İğneliği hayli aradığı için babası kıza söylendi. Kız hiç cevap vermedi. Fakat dikişini dikerken ikide bir iğneyi parmaklarına batırıyor, sonra parmağını ağzına götürüp emiyordu. Charles kızın tırnaklarının beyazlığına şaştı. Bu tırnaklar parlak, uçları sivri, Dieppe'in fil dişi işlerinden daha temiz, badem biçimi kesilmişti. Halbuki eline güzel denemezdi. Belki rengi gerektiği kadar donuk değildi. Parmakları da kuru kuruydu. Ellerin uzunluğu da fazlaydı ve kenarlarında öyle yumuşak yumuşak bükülen hatlar yoktu. Kızın asıl güzel yeri gözleriydi. Kestane rengi olmalarına rağmen kirpikleri onları kara gibi gösteriyordu ve insana samimiyetle bakışında sanki saf, temiz bir cüretkârlık vardı. Bacağın sarılması bittikten sonra Meryol, hekimi gitmeden önce bir lokma bir şey yemeye davet etti. Charles aşağı katta geniş bir odaya alındı. Burada sarıklı, şalvarlı insan resimleriyle donatılmış bir alaca bez örtülü, üstü sayvanlı koca bir karyolanın önüne küçük bir masa konmuş, iki kişilik sofra kurulmuş, gümüş el tasları çıkarılmıştı. Pencereye tam karşı gelen yüksek meşe dolaptan bir susen çiçeği ve nemli çamaşır kokusu geliyordu. Dört köşeye buğday çuvalları sıralanmıştı. Bunlar biraz ötede üç basamak taş merdivenle çıkılan ambarda yer kalmadığı için buraya getirilmişti. Mavi badanalı küher çile altında dökülmeye başlayan duvarın ortasında bir çiviye, odaya süslesin diye yaldızlı çerçeve içinde kara kalem bir Minerva başı asılmıştı. Bunun altına gotik harflerle "Sevgili babama" diye yazılmıştı. Önce hastadan, sonra havadan, şiddetli soğuklardan, geceliğin tarlalara inen kurtlardan bahsedildi. Mademoiselle Rouault köyde hele çiftliğin bütün işlerine bakmak kendi üzerine düşeli beri hiç de eğlenemiyordu. Oda serince olduğundan kız yemek yerken titriyor ve bunun için sustuğu zamanlar hafif hafif ısırmayı adet edindiği dudakları biraz açılıyordu. Boynuna kıvrık beyaz bir yaka takmıştı. Saçları kafasını takip ederek hafifçe arkaya kıvrılan ince bir çizgiyle ortadan ayrılmış kara saçları o kadar düzdü ki o iki parça tel tel değil de yekpareymiş gibi gözüküyordu. Şakaklara doğru dalga dalga dökülüyor, kulakların ancak memesini meydanda bırakarak başın arkasında birbirine karışıyor, gür bir topuz teşkil ediyordu. Köy hekimi saçların böyle dalgalı hatlar çizmesini ömründe görmemişti. Kızın elmacıkları pembe pembeydi. Erkek gibi ceketinin iki düğmesi arasından bir bağ gözlük sarkıyordu. Charles, Rol babaya "Allah'a ısmarladık" demeye çıktı. Aşağı odaya döndüğü zaman kız ayakta, alnı cama dayalı, bahçeye rüzgardan devrilmiş fasulye sırıklarına bakıyordu. Döndü. "Bir şey mi aradınız?" diye sordu. "Kırbacımı bulamadım da." Charles yatağın üzerini, kapı arkalarını, iskemle altlarını araştırmaya başladı. Kırbaç yere, duvarla çuvalların arasına düşmüştü. Onu önce Mademoiselle Emma gördü. Buğday çuvallarına doğru eğildi. Charles nezaket icabı hemen atıldı. Bir taraftan da kolunu uzatmış olduğu için göğsünün önünde eğilmiş olan kızın sırtına değdiğini hissetti. Emma doğruldu. Kıpkırmızı olmuştu. Charles'a omzunun üzerinden bakarak sığır siniri kırbacını uzattı. Charles, Berto çiftliğine söz verdiği gibi üç gün sonra değil, hemen ertesi sabah geldi. Sonra her hafta iki kere uğradı. Ara sıra gününü şaşırmış gibi hiç beklenilmediği zamanlarda da gözüktüğü oluyordu. Zaten her şey yolunda gidiyordu. Hastanın iyileşmesi, kitapların söylediği seyri takip etti. 46 gün sonra Rol Baba'nın odasında yürüme denemeleri yaptığını görenler, Mae Bovary'yi değeri büyük bir adam saymaya başladılar. Rol Baba, "Yveton'un değil, Rouen'in bile en meşhur hekimleri gelse beni bundan çabuk iyileştiremezlerdi" diyordu. Charles'a gelince o Berto çiftliğine uğramaktan niçin bu kadar hoşlandığını hiç düşünmedi. Düşünmüş bile olsa böyle gayret göstermesini hiç şüphesiz ya kırın vahametinden ya kâr ümidinden bilirdi. Ama hayatının tatsız susuz meşgaleleri arasında Berto'ya hasta bakmaya gitmenin gönül açıcı bir istisna teşkil etmesi sade bunun için miydi? O günler sabahleyin erkenden kalkar, atını dört nala sürer, sonra inip ayaklarını otlara siler ve içeri girmeden siyah eldivenlerini giyerdi. Bahçeye girip de tahta perdenin kapısı kapanırken omzuna çarpınca, duvarın üstünde horozun öttüğünü duyunca, uşakların kendisini karşılamak için koştuğunu görünce içine bir ferahlık gelirdi. Buğday ambarları da, ahırlar da onun içine ferahlık veriyordu. "Beni siz kurtardınız" diye avuçlarını okşayan Rol Baba, Mademoiselle Emma'nın yeni yıkanmış mutfak kirlenmesin diye giydiği takunyeler her şey onun içine ferahlık veriyordu. Yüksek ökçelerle boyu biraz uzayan kız, şarlın önünden yürürken adımlarını hızlaştırır, kunduranın köselesine çarpan takunyelerden hafif bir tıkırtı duyulurdu. Emma onu yolcu etmek için daima merdivenin başına kadar gelir, at daha getirilmemişse durup beklerdi. Birbirlerine Allah'a ısmarladık demiş oldukları için artık bir şey söylemezlerdi. Rüzgar kızı sarar, ensesinde topuza girmeyen saçları tel tel havalandırıp karıştırır, önlüğünün birer kağıt şerit gibi kıvranan püsküllerini kalçası üzerinde oynatırdı. Bir gün buzların çözüldüğü bir sırada bahçedeki ağaçların kabuklarından su sızıyor, saçaklarda karlar eriyordu. Emma ışıkta durmuştu. Gitti şemsiyesini getirip açtı. Arasından güneş süzülen kumra göğsü, ipek şemsiye, yüzünün beyaz derisine oynak ışıklar serpiyordu. Kız bu tatlı sıcaklığa gülümsüyor, gergin hareli kumaşın üstüne su damlalarının birer birer düştüğü duyuluyordu. Charles'ın Barto çiftliğine gitmeye başladığı ilk günlerde karısı hastanın halini sorardı. Hatta muzaaf usule göre tuttuğu defterde May Roald için temiz bir sayfa açmıştı. Fakat onun bir de kızı olduğunu duyunca kuşkulanıp işin aslını öğrenmek istedi. Ona Mademoiselle Roald'ün Ursulines Rahibeler Okulu'nda okumuş, maruf tabiriyle güzel bir terbiye görmüş olduğunu, herhalde dans, coğrafya ve resim bildiğini, nakış işleyip biraz da piyano çaldığını söylediler. Kadıncağızın zihni alt üst oldu. İçinden, ''Ya'' dedi. ''Demek bunun için oraya giderken yüzü gülüyor. Yağmurdan bozulur diye korkmadan yeni yeleğini giyiyor. Ah o karı, ah o karı.'' Kadınlık duygusu ile Emma'ya kin bağladı. Önce telmihlerle içini dökmek istedi ama Charles anlamadı. Sonra sözlerine tesadüfenmiş gibi bir takım rumuzlu düşünceler karıştırdı. Charles arkasından fırtına kopar korkusuyla bunları da cevapsız bıraktı. Nihayet kadın yana yakıla sistemlere başladı. Kocası onu nasıl yatıştıracağını bilemiyordu. May Roald iyileşmiş, para sözü ettiği de yok. O halde Charles ne diye hala Berto'ya gidip durur? Anlamayacak ne var? Orada bir kadın vardı ondan. Konuşmasını, gergi fişlemesini bilen, tahsil terbiye görmüş bir kız. Charles böylelerini sever. Ona şehir hanımları lazım. Madame Bovary, Roald babanın kızı bir şehir hanımı değil mi? Diyordu. Hadi canım, büyük babaları çobanmış. Akrabalarından biri de bir kavga, dövüş işinden az kaldı mahkemelik oluyordu. O kadar avurt zavurta, pazar günü kiliseye kont karıları gibi ipekliler giyerek gitmeye lüzum yok. Ne olduğunu biliriz. Babasının zenginliği de laf. Geçen yıl kolza bol olmasaydı taksitlerini bile veremeyecekti. Charles bu münakaşalardan bezdi. Berto'ya gitmez oldu. Heloise bir hayli hıçkırmalardan ve öpüşmelerden sonra büyük bir aşk feveranı anında ona elini kitabı bastırarak bir daha oraya uğramayacağına yemin ettirmişti. Charles itaat etti. Fakat duyduğu arzudaki cüret hareketindeki pısırıklığa isyan ediyordu. Zavallı, bönce bir mürahilik eseri olarak içinden "Madem ki onu görmemi yasak ediyorlar, ben de onu severim işte," dedi. Hem dul aldığı karı sıska bir şeydi. Uzun uzun dişleri vardı. Kış yaz demez, arkasına aldığı kara atkının ucu kürek kemiklerine kadar inerdi. Takır takır vücuduna kın geçirir gibi giydiği kısacık elbiseler, ayak bilekleriyle kül rengi çoraplar üzerine kavuşturduğu kundura bağlarını meydana çıkarırdı. Charles'ın annesi ara sıra onları görmeye gelirdi. Fakat birkaç gün sonra gelin onu kendine uydurur ve artık Charles tahta, onlar burgu, türlü türlü sözler ve itirazlarla başının etini yerlerdi. "Senin bu kadar çok yemen iyi değil. Her gördüğüne şarap ikram etmek ne lazım? İnat edip de giymemekten maksadın ne?" Baharın ilk günlerinde bir hadise oldu. Ingoville'li bir noter kendine bırakılmış ne kadar para varsa hepsini yanına alarak çekip gitti. Dul Madame Dubuc'un servetine de o bakardı. Gerçi Heloise'in bir gemide 6000 frank tahmin edilen bir hissesiyle Saint François sokağındaki evi duruyordu. Fakat pek göklere çıkarılan bu zenginliklerden evin içine birkaç eşya ile birkaç pırtı girmişti. İşin aslını bir araştırmak lazım geldi. Meğer Dieppe'deki evin temel direkleri bile ipotek altındaymış. Noterdeki paranın tutarını Tanrı'dan başka bilen yoktu. Kayıktaki hissede 3000 frangı aşmıyordu. Demek ki hanımcağız yalan söylemişti. Bunları öğrenince ihtiyar M. Bovary'nin kan beynine çıktı. Öfkesinden bir iskemleyi yere vurup paramparça etti. "Oğlumu, koşumu derisi kadar da etmez böyle kocamış bir kısrağın yanına koştun da felakete sürükledin," diye karısına çattı. Kalkıp Tostes'e geldiler. Orada işi açtılar. Münakaşalar, kavgalar oldu. Heloise ağlayarak kocasının boynuna atıldı, babasına, anasına karşı onu koruması için yalvardı. Charles ondan yana çıkacak oldu, babası ile anası kızıp gittiler. Ama ok hedefe değmişti. 8 gün sonra kadın bahçede çamaşır asarken ağzından kan geldi ve ertesi gün Charles'ın pencereyi kapatmak için arkasını döndüğü bir sırada aman Allah'ım diye bağırıp bayıldı. Ölmüştü. Hep şaşıp kaldılar. Mezarlık işini bitirip de eve döndüğü zaman Charles aşağı katta kimseyi bulamadı. Birinci kata, odasına çıktı. Geceliği hala karyolanın ucunda asılı duruyordu. Bunu görünce masasına dayandı. Akşama kadar öyle durup elemli düşüncelere daldı. Ne de olsa bu kadın onu sevmişti. Bir sabah Roel Baba, Charles'a bacağının iyileştirilmesi ücretini kendi eliyle getirdi. Gümüş 75 frank ile bir de hindi. Başına gelen felaketi duymuştu. Dilinin döndüğü kadar teselliye çalıştı. Omzuna vurarak, ''Ne olduğunu bilirim.'' dedi. ''Benim de başımdan geçti. Rahmetli bizim hanım öldüğü zaman bir başıma kalayım diye tarlalara giderdim. Bir ağaç dibine yığılır, ağlar, Allah'ı imdadıma çağırır, ona saçma sapan şeyler söylerdim. Dallara asılmış, karınlarında böcekler kaynaşan köstebeklere benzemek ister, gebersem de kurtulsam derdim. O anda başkalarının yanlarına karıcıklarını almış, onlara sarılmış oldukları aklıma geldikçe sopamı yere vurur dururdum. Adeta deli olmuştum, yemekten kesilmiştim. İnanmazsınız, kahveye gitmek aklıma gelse iğreniyordum. Ama işte günler akşam oldu, kış geçip bahar geldi, yaz gidip sonbahar oldu. Parça parça, sanki çöp çöp aklı bitti. Kederim de geçti gitti. Daha doğrusu dibe indi, çünkü ne de olsa bir şeyler kalıyor. Nasıl söyleyeyim? Sanki insanın yüreğinin üstünde bir taş oturuyor. Ama ne yapalım, hepimizin başına gelecek, kendimizi çürütecek, ölenle ölecek değiliz ya. Kendinizi bir toplayın Monsieur Bovary, bu da geçer. Bize bir uğrasanıza, kızım ara sıra sizin sözünüze ediyor, artık bize unuttu diyor. Bahar geliyor. Sizinle tavşan avına çıkarız. Biraz eğlenmiş olursunuz. Charles onun öğüdünü tuttu. Berto'ya gitti. Orada her şeyi bir gün önceki, yani 5 ay önceki gibi buldu. Armut ağaçları artık çiçek açmıştı. Roel Baba da şimdi ayaktaydı. Gidip geliyor, çiftliğe daha bir canlılık veriyordu. Hekimin kederli olması dolayısıyla May Roel ona elinden geldiği kadar nezaket göstermeyi, kendine vazife saydığından şapkasını çıkarmamasını rica etti. Bir hastayla konuşur gibi yavaş sesle söz söyledi. Hatta onun için her zamankinden daha hafif bir şey, mesela krema veya armut hoşafı yapılmamış diye kızar gibi oldu. Hikayeler anlattı. Charles dalıp gülümsedi. Fakat karısını hatırlayıp yine kederlendi. Kahveler içildikten sonra ölmüşlerini bir daha düşünmez oldu. Yalnız yaşamaya alıştıkça karısı da yavaş yavaş aklından çıktı. Başına buyruk olmanın verdiği zevki, bu yeni zevki tattıkça yalnızlığı artık eskisi gibi çekilmez bir şey saymıyordu. Şimdi yemek saatlerini değiştirmek, hiçbir sebep göstermeden eve girip çıkmak, pek yorgun olduğu zamanlar yatağına, kollarını, bacaklarını uzatarak geniş geniş serilmek elindeydi. Kendine nazlı nazlı baktı ve eşin dostun teselli sözlerini dinledi. Karısının ölmesinin ona mesleğinde de faydası dokunmuştu. Çünkü bir ay onun sözünü edip, zavallı delikanlı ne felaket demişlerdi. Adı yayılmış, müşterileri artmıştı. Hem artık Berto'ya da gönlünün istediği gibi gidip geliyordu. İçinde ne olduğunu kestiremediği bir ümit, belirsiz bir saadet vardı. Aynı önüne geçip favorilerini tararken yüzünü daha tatlı buluyordu. Bir gün çiftliğe 3 sularında vardı. Herkes tarlalara çıkmıştı. Mutfağa girdi fakat Emma'yı hemen göremedi. Pencerenin tahta kanatları kapalıydı. Tahtanın yarıklarından giren güneşin taşlara çizdiği ince çizgiler eşyalara çarpıp kırılıyor, tavanda oynaşıyordu. Masanın üstünde kirli bardaklara tırmanan sinekler, elma şarabı artıklarına düşüp vızıldayarak boğuluyordu. Ocaktan giren ışık, maden levhaya bulaşmış kuruma bir kadife halı, soğuk küllere bir mavilik veriyordu. Emma, pencere ile ocağın arasına oturmuş, dikiş dikiyordu. Arkasına ipek atkısını almadığı için çıplak omuzları üzerinde küçük ter taneleri gözüküyordu. Köy adetine uygun olarak Charles'a bir şey içmesini teklif etti. Onun reddetmesi üzerine ısrar etti ve en sonunda gülerek kendisiyle beraber bir kadeh likör içmesini söyledi. Gidip dolaptan bir şişe kürazo ile 2 küçük kadeh çıkardı. Bunlardan birini doldurup ötekine 1-2 damla koydu ve tokuşturup ağzına götürdü. Kadeh hemen hemen boş olduğundan kız içmek için başını arkaya devirmişti. Dudakları uzamış, boynu gerilmiş, hiçbir tat duymadığına gülüyor, ince dişleri arasından dilinin ucunu çıkarıp kadehin dibini yalıyordu. Yerine oturup tekrar işine elini aldı. Beyaz pamuk bir çorabın söküklerini dikiyordu. Çalışırken başı öne eğikti, konuşmuyordu. Charles'ın da söz söylediği yoktu. Kapının altından gelen rüzgar taşlara biraz toz serpiyordu. Charles tozun yerde sürüklenmesini seyrediyor, yalnız kafasının içinde kanının vurduğunu, bir de bahçede daha uzaklarda yumurtlayan bir tavuğun bağırmasını işitiyordu. Emma ara sıra avcunun yanaklarına götürüp serinlemeye çalışıyor, Sonra ellerini tekrar soğusun diye büyük ızgaraların demir topuzuna dayıyordu. Mevsim başlangıcından beri baş dönmeleri duyduğundan şikayet etti. Deniz banyosunun yarayıp yaramayacağını sordu. Rahibeler okulundan bahsetti. Charles da kendi okulunu anlattı. Söz sözü açtı. Kızın odasına çıktılar. Emma not defterlerini, mükafat diye aldığı kitapları, bir dolabın alt gözüne atılmış meşe yaprağı taçlarını gösterdi. Sonra annesinden, mezarlıktan söz açtı. Hatta her ayın ilk cuması annesinin kabrine götürdüğü çiçekleri, bahçenin hangi bölümünden kopardığını gösterdi. Fakat şimdiki bahçıvanları hiç işin ehli değildi. Zaten el adamı iyi iş mi görür? Hiç olmazsa kışın olsun gidip şehirde oturmak istediğini söyledi. Ama belki köy hayatı, asıl yazın uzun günlerde can sıkıyordu. Söylediğine göre sesi kah yumuşuyor, kah tizleşiyor veya birdenbire bir dermansızlıkla dem çeker gibi bir hal alıyor. Kendi kendine söylendiği zamanlar adeta bir fısıltı oluyordu. Bazen neşelenip saf saf gözlerini açıyor, sonra göz kapaklarını yarı indirip gamlı gözlerle bakarak o düşünceden bu düşünceye dalıyordu. Akşam evine dönerken Charles, kızın bütün cümlelerini birer birer düşünüp olduğu gibi hatırlamaya, manalarını tamamlamaya çalıştı. Emma'nın kendisiyle tanışmadan önce geçirdiği günler hakkında bir fikir edinmek, hayatının o kısmını zihnen kavramak istiyordu. Fakat onu ilk gördüğü günkü veya demince ayrıldıkları zamanki halinden başka bir halde göz önüne getirmeye bir türlü muvaffak olamadı. Sonra kızın evlenince ne olacağını, kime varacağını düşündü. İçini çekti. Ruol baba çok zengin, kızı da pek güzeldi. Fakat Emma'nın yüzü hep gözlerinin önüne geliyor ve kulaklarının içinde bir topa çomurtusu gibi yeknesak bir şey uldayarak ''Ya sen evlensen, ya sen evlensen'' deyip duruyordu. Gece uyuyamadı. Boğazı sıkılıyor gibiydi, susamıştı. Yatağından kalkıp yüzünü yıkadığı güğümden su içti. Gök baştan başı yıldızlarla kaplıydı. Sıcak bir rüzgar esiyordu. Uzakta köpekler havlıyordu. Başını Berto'dan yana çevirdi. Charles, ''Ucunda ölüm yok ya'' diyerek bir fırsat düşer düşmez kızı istemeye karar verdi. Fakat her fırsat düştükçe münasip sözleri bulamamak korkusu dudaklarını birbirine yapıştırıyordu. Rol baba evinde hiçbir işe yaramayan kızını başından alsalar hiç de kızmayacaktı. Kızın elinden bir iş gelmemesine içinden hak da veriyor. O tahsil terbiye gördü. Toprak işleriyle uğraşsın da ne yapsın diyordu. Zaten toprakla uğraşmak da Allah'ın lanetlemesi bir iş değil mi? Onunla kimin milyoner olduğu görülmüş. Adamcağız para kazanmak şöyle dursun her yıl kaybediyordu. Çünkü pazarlıkta usta olmasına, mesleğin kurnazlıklarından hoşlanmasına rağmen asıl ekim biçim işleri, çiftliğin dahili idaresi hiç de onun harcı değildi.